Erkam Radyo'nun muhterem dinleyicileri, bir Şebnem Kuşağı programında daha sizlerle beraberiz. Bu hafta sizlerle inşallah Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın hayatının son demlerini işleyip bir sonraki peygambere geçmeye çalışacağız. En son sizinle paylaştığımız husus Hazreti Süleyman'ın Belkıs'la tanışması, Hütüd'ün Belkıs hakkında bir takım haberler getirmesi ve Hazreti Süleyman'ın ona görüşlerini, değerlendirmelerini içeren mektubunu ulaştırmasıydı. Belkıs bu mektubu tahtının üzerinde görünce etrafındaki askerleri çağırmış, bunun nereden geldiğini sormuştu. Fakat askerler çok iyi dikkatli durdukları halde giren çıkan olmadığını, hiç kimseyi fark etmediklerini söylemiş. Belkıs buna çok şaşırmıştı ve mektubu açıp okuduğunda bu mektubun Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başladığını, Süleyman ismindeki bir melikten, bir hükümdardan geldiğini ve kendisini Allah'a davet ettiğini öğrenmişti. Bu mektubu ve Hazreti Süleyman'ın davetini danışma kuruluyla, bugünkü tabirle bakanlar kuruluyla istişare ederek ne yapacaklarını sordu, ne yapmaları gerektiğini sordu. Onlar da yüksek perdeden hemen mevzuya girdiler. O kimse bize nasıl bir meydan okuma cesareti bulmuşsa biz onun haddini bildirecek güce kuvvete sahibiz diyerek adeta bu meydan okumaya savaşla karşılık verilmesini istediler. Fakat Belkıs biraz daha temkinli, biraz daha işin önünü sonunu gören şekilde davranarak ben dedi sizin sadakatinizi ve cesaretinizi takdir ediyorum ama önce bir muhatabımızı tanıyalım. Çünkü bir savaş esnasında herhangi bir hükümdar başka bir hükümdarla çarpıştığında, onun memleketini ele geçirdiğinde bütün düzenler alt üst olur. Başlar ayak, ayaklar baş olur. O yüzden önce Süleyman'ı ve onun tahtını, onun saltanatını bir tanıyalım. Kimdir, nedir, gücü nedir, bizimle karşı karşıya geldiğinde neleri yapmaya gücü yeter, bunu ölçelim, biçelim. Daha sonra beraberce yine istişare eder, karar veririz dedi. Ve elçilerle hediyeler göndererek Hazreti Süleyman'ı memnun etmek istedi. Fakat elçiler gidip geldikten sonra Hazreti Süleyman'ın ihtişamını, saltanatının büyüklüğünü, kudretini vesaire anlatarak Belkıs'ı adeta Hazreti Süleyman'a bende ettiler. Belkıs tahtını emin bir yere yerleştirerek yola çıktı. Nihayet Hazreti Süleyman'ın bulunduğu bölgeye yaklaştığı sırada Hazreti Süleyman yanındaki cinlerden ve insanlardan oluşan danışma kuruluna şu Belkıs'ın övündüğü tahtını sarayından kim buraya getirebilir diye sordu. Cinlerden bir ifrit sen makamından kalkmadan ben onu sana hemen getireveririm dedi. Fakat kendisine Allah'tan bir lütufta bulunmuş, kitaptan bir ilim verilmiş kimse, rivayetlere göre Asaf bin Berhiye adındaki bir Allah dostu, ben dedi, sen daha gözünü açıp kapayıncaya kadar o tahtı burada hazır ederim. Ve gerçekten daha sözü bitmeden de taht Hazreti Süleyman'ın makamının önünde yer aldı. Bu hadiseyi çok kısa anlatmıştık. Şimdi bunun biraz daha teferruatına inelim. Hatırlayacağınız üzere Belkıs saraydan ayrılırken tahtını, o çok sevdiği göz bebeği gibi olan tahtını pek çok kilitlerin, pek çok mahzenlerin içine saklamış, kasaların içine saklamış, başlarına nöbetçiler koymuştu. Yani Asaf bin Berhiya'nın kitaptan ilim verilmiş o şahsın uzak bir mesafeden tahtı getirmesi bir tarafa, bir de orada kapılar ardında başında nöbetçiler varken oraya nüfuz etmesi, oraya girmesi, onu Hazreti Süleyman'ın bulunduğu yere göz açıp kapayıncaya kadar kısa bir sürede taşıması ise bambaşka bir husus. İşte bu iki hadise, yani gizli bir yerden alınması ve çok kısa bir zamanda bir eşyanın başka bir yere nakledilmesi hususu, aslında günümüz teknolojisiyle de üzerinde çalışılan ışınlama, eşyanın bir yerden bir yere taşınması hususlarını içeriyor. Aynı zamanda bu bir insanın aynı cin gibi, şeytan gibi bir mesafeden başka bir mesafeye gidip gelmesini de veya onun işaretiyle, onun bilgisi dahilinde bir eşyanın taşınmasını da içeriyor. Şüphesiz Kur'an-ı Kerim her devrin kitabı. Orada sadece geçmişte olmuş bitmiş, hikayemsi, masalımsı bir takım efsaneler anlatılmıyor. Haşa, bu Kur'an-ı Kerim'in şanına yakışmaz. Her ne kadar bu anlatılanları Mekkeli müşrikler, peygamberliğini iddia eden o şahıs bize eskilerin masallarını anlatıyor diyerek küçümsemiş olsalar da, Kur'an-ı Kerim bundan münezzehtir. Allah-u Teala bundan münezzehtir. Kur'an'da anlatılan her kıssa, her şahıs aynı zamanda geleceğe dair ipuçları verir. Ve burada da biz Kur'an-ı Kerim'in anlattığı Hazreti Süleyman kıssasında, Belkıs'ın tahtının getirilmesi hadisesinde, ileride belki bizim göreceğimiz veya görmeyeceğimiz bir devirde eşyanın da ışınlanabileceğini, an denilebilecek bir sürede bir yerden başka bir yere taşınabileceğini gösteriyor. Kur'an-ı Kerim'de yer alan mucize ve kerametlerin bu hususta bir başka yönü de gözümüze çarpmakta. Onlar da her ne kadar geçmişte peygamberler kendi devrinin en ileri olduğu hususta insan ilmini, idrakini, gücünü aşan örnekler, yani mucizeler ortaya koymuşsa, mesela Hazreti Davud demiri eğip bükerek elinde zırh meydana getirmişse, ileride gelecek Hazreti İsa ölüleri diriltmişse vesaire, bunlar elbette o devirdeki insanlar açısından bir mucizedir ve insanlığın benzerini getirmekten aciz olduğu ve peygamberliği tasdik etmek zorunda oldukları hadiselerdir. Ancak daha sonraki dönemlerde de bu mucizeler adeta insanlar için işaret fişeği gibidir. Allah insanoğlunun İlim ve teknolojide ulaşabileceği zirveleri bize tanıtmaktadır. Eğer siz şu hususlarda derinleşirseniz, araştırmalarınızı bu ve benzeri konulara yoğunlaştırırsanız, şüphesiz bu mucizelere benzer gerçekler sizin devrinizde de tahakkuk edebilir. Yani adeta Allah-u Teala o devirdeki insanlara mucizeyle bir hedef koyarak kendi acizliklerini gösterdiği gibi, eski devirlerde bugün ve daha sonraki zamanlara da insanlara yüksek hedefler koymakta ve teknolojiye, ilme, bilme yön vermektedir. Burada da Hazreti Süleyman'ın çok mühim bir duruşu vardır. Hazreti Süleyman gözünün önünde tecelli eden Allah'ın büyük bir ihsanından ibaret olan bu hususta hem o şahsı takdir etme, hem de bunun o şahsın bizzat kendisiyle değil de Allah'ın izniyle, muradıyla gerçekleştiğini görerek, gözeterek, yani sebeplere takılmadan sebepleri var edeni görerek, bu Rabbimin bir lütfudur dedi. Lütuflarından bir tanesidir dedi. Gerçekten Hazreti Süleyman'a Allah-u Teala pek çok lütuflarda bulunmuştu. Daha önce uzun uzun bunları anlattık. İşte yanında kitaptan ilim verilmiş ve o çevresinde bulunan insanların pek çoğunun aciz kalacağı böyle bir meziyet sahibi insanı barındırması, onunla Hazreti Süleyman'ın bir ihtiyacının karşılanmış olması da Allah'ın lütuflarından bir tanesidir. Bu manada Asaf bin Berhiya, yani Süleyman Aleyhisselam'ın vezirinin kitaptan ilim verilmiş bir kimse olarak bu hali gerçekleştirmesi keramet bahsinde günümüze getiriyor, gözümüzün önüne seriyor. Demek ki Allah peygamberleri dışında bile bazı evliyasına, bazı dostlarına, bazı yakınlarına, kendisini seven, kendisini Allah için vakfetmiş bazı insanlara bir takım üstünlükler nasip ediyor. Keramet de aynı mucize gibi kişinin kendi isteğiyle olmaz. Elbette kerameti gösteren şahıs da gönülden veya lisan olarak dua eder, temennide bulunur. Fakat bu bazen gerçekleşir, bazen de gerçekleşmez. Çünkü tamamen Allah'ın iradesine, rızasına bağlıdır. Eğer Allah muradı bu istikamette değilse, mucize talebini, keramet talebini geri çevirebilir, yerine getirmeyebilir. Yani insanlar ister peygamber olsun, ister Allah dostu olsun, mucize ve kerameti yaratan, vücuda getiren, inisiyatif kullanan kimseler değildir. Bu Allah'ın iradesine bağlıdır. İnsana düşen sadece arz etmek, talep etmek, dua etmek, istemek. Fakat bunun neticesi Allah tarafından yaratılır veya yaratılmaz. Bu da Allah'ın meşiyetine, onun dileyip istemesine bağlıdır. Kur'an-ı Kerim'de peygamber olmadığı halde bazı insanların olağanüstü bir takım hadiseler gösterdiği bildirilmektedir. Mesela burada Hazreti Süleyman'ın yanında olan kendisine kitaptan ilim verilmiş kimse bunlardan bir tanesidir. Hazreti Meryem validemiz bir peygamber olmadığı halde o dönemde bulunmayan bir takım yiyeceklerle rızıklandırılmaktadır. Bu onun için keramettir. İnşallah onu da Hazreti İsa bahsinde biraz daha teferruatlı işleyeceğiz. Ama bu hadiseler olmamış olsaydı günümüzde de insanların pek çoğu Kur'an'dan bir delil olmadığı müddetçe pek çok şeyi anlamaya, kabul etmeye yanaşmıyor. O zaman kerameti de veya bir takım olağanüstü hadiseleri de reddedecek insanlar gelirdi. Fakat gerek Hızır kıssasında, gerek burada Hazreti Süleyman kıssasında veya daha sonra gelecek kıssalarda bir takım hadiseler vardır ki bunlar insanın ilmini, idrakini, bedeni gücünü aşar. Normal şartlar altında insan bunu yerine getiremez. Fakat ehl-i sünnet itikadı insanın elinden çıkan bu tür olağanüstü hadiseleri çeşitli gruplara ayırmıştır. Bunlardan bir tanesi peygamber eliyle gerçekleşen mucizelerdir. Uzun uzun anlattık. Allah dostlarının elinden olan ve keramet diye isimlendirilen hadiseler vardır. Olağanüstü hadiseler. Bunun dışında Allah'ın mümin kullarına yardım manasında verdiği bir takım olağanüstülükler vardır. Meunet denir. Yine bazen de Firavun gibi, Nemrut gibi Allah'ı inkar eden veya günahta zirve yaptığı halde veya Deccal gibi mesela Allah'ın kendi elinden, o zalimlerin elinden gerçekleştirdiği bir takım olağanüstü haller vardır. Bunlara da istidraç denir. Biz sadece olağanüstü hal gösterdi diye bir insanın Allah'a çok yakın olduğunu düşünemeyiz. O olağanüstü hali gösteren, kimsenin yaşayışına, ahlakına, inancına bakarız. Ve mesela bir Hindu rahibi, bir Budist rahibi çeşitli merhalelerden geçerek, geçilerek ruhunu terbiye etmiş olsa ve ruhu bedeni üzerinde veya eşya üzerinde hükmetmeye başlayacak olsa, bu onun Allah katında çok sevimli, çok saygıdeğer bir varlık olduğunu göstermez. Bizim için muteber olan, değerli olan, Allah katında önemli olan kişinin Allah'ı bilmesi, tanıması ve istikamet üzere bir hayat sürmesidir. Keramet veya diğer olağanüstü hadiseler çeşitli insanlar eliyle gerçekleşebilir. Fakat bu insanlardan istikamet sahibi olmayan kimselerin kerametine itibar edilmez. O keramete bakarak o insanın peşinden gidilmez. Bizim ölçümüz, rehberimiz bellidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Kim onun yolundaysa, Allah'ın ihsanlarına muhatap olmuşsa artı olarak, işte bu bir meziyettir. Ama olağanüstü şeyler gösterdi diye havada uçuyor, ne bileyim denizde yürüyor vesaire gibi olağanüstülükler gösterdi diye istikamet ehli olmayan, kitabı ve sünneti yaşamayan insanların peşine gitmek insanı dalalete sürükler, Allah korusun. Beyazıt Bestami'ye falanca zat havada uçuyor, falanca zat denizde yürüyor diye anlatmışlar da, bunda ne var ki demiş. Kuşlar da havada uçar, balıklar da suda gider. Mühim olan istikamettir, Allah yolunda olmaktır. Dolayısıyla Allah müstakim kullarına, istikamet ehli kullarına ihsanlarda, ikramlarda bulunabilir. Bizim de bu manada öncelikle istikamet ehlini bulmamız, seçmemiz ve ona göre bir örneklik, onun peşinde gitmeyi tercih etmemiz gerekir. Yoksa sadece olağanüstü haller gösteren birisinin peşinden gidersek, onun hangi niyetle ve insanları nereye sevk ettiğini de tam olarak anlayamayız. İşte Hazreti Süleyman'a, Asaf bin Berhiya bir keramet eseri olarak o tahtı getirdi. Hazreti Süleyman da tahtı görünce, bu Rabbimin bana büyük bir lütfudur. Şimdi ben şükür mü edeceğim yoksa nankörlük mü edeceğim, beni denemek istedi buyurur. Şimdi çok kısa bir ara verelim. Bu aradan sonra inşallah Hazreti Süleyman'ın o tahta neler yaptığını ve Belkıs'la nasıl karşılaştığını da anlatmaya çalışacağız. Şimdi çok kısa bir ara. Muhterem dinleyicilerim, Hazreti Süleyman ve Belkıs kıssasına devam ediyoruz. Hazreti Süleyman tahtı karşısında görünce Allah'a şükretmiş ve etrafındakilere şimdi demiş, şu tahtı tanınmaz bir hale getirin. İlk anda kim olduğu, ne olduğu, nasıl bir şey olduğu anlaşılmasın demiş ve bir takım değişiklikler yapmışlar. Melike Belkıs Hazreti Süleyman'ın bulunduğu yere, bir rivayete göre Şam, bir rivayete göre Kudüs'e gelince yaklaşık 2 aylık bir mesafeyi geçtikten sonra Hazreti Süleyman onu karşıladı ve onun ilk anda göreceği yerde bulunan tahtı göstererek, senin tahtın da böyle mi dedi. Melike Belkıs tahtı görünce adeta gözleri fal taşı gibi açıldı. Sanki o dedi. Çünkü kendisinin tahtı gibi dünyada bir başka taht daha olabileceğini düşünmüyordu. Değişiklikler sebebiyle de bir ufak bir tereddüt yaşadı. Ama bunun nihayet onun tahtı olduğunu yakinen içinde hissedince, bize daha önce Allah'tan bilgi verilmiş ve biz Müslüman olmuştuk dedi. Bu ifadesi aslında onun Hazreti Süleyman'ın mektubunu alır almaz içine bir ateş düştüğünü, imana yaklaştığını gösteriyor. Yaşadığı hadiseler yavaş yavaş onun imanını, hidayetini arttırmış ve Allah'a yaklaştırmıştı. Fakat gerek yaşadığı çevre, gerek daha önce atalarından kalan gelenekler, halkının, milletinin içinde bulunduğu sapık inançlar Belkıs'ı hala takip ediyor, peşini bırakmıyordu. Hazreti Süleyman ona hazırlattığı yeni bir olağanüstülüğü gösterdi. O da şöyle, haydi buyur köşke gir dedi. Melike oraya köşke yaklaşırken köşkün girişinde bir havuz gördü. Havuzun içinde sular var, çeşitli renkte balıklar var ve herhangi bir yol da göremedi havuzun üstünde. Nasıl yürüyeceğini de bilemedi. Hafifçe eteklerini kaldırarak ayaklarının suda yürürken eteklerinin ıslanmamasına çalıştı. Fakat Hazreti Süleyman müdahale etti. Bu billurdan yapılmış şeffaf bir zemindir dedi. Bu son hadise adeta Melike Belkıs'ın bittiği andı. Çünkü bu kadar bilgi, bu kadar güç, kuvvet onun şahit olduğu şeyler değildi. Bu olsa olsa büyük bir yaratıcı tarafından desteklenen insanüstü varlıklarla kuvvetlendirilmiş, takviye edilmiş büyük bir gücün eseridir. Bu aynen kendisinin vaat ettiği gibi bir peygamberdir diyerek Hazreti Süleyman'a ve onun tebliğ ettiği dine teslim oldu. Rabbim dedi, ben gerçekten kendime yazık etmişim. Süleyman'la beraber alemlerin Rabbi Allah'a teslim oldum dedi. Böylece yavaş yavaş biriken o bardak son hadiseyle taşmış ve içinde iman artık zuhura çıkacak, ortaya çıkacak hale gelmişti. Hazreti Süleyman hiçbir silah, hiçbir ordu kullanmadan sadece Allah'ın kendisine ihsan ettiği büyük lütufları parça parça ve Belkıs'ı hayret içinde bırakacak şekilde göstererek adeta onun kalbini avucunun içine almıştı. Daha sonra Hazreti Süleyman mümin olan Belkıs'la evlendi ve burada Kudüs'te beraberce yaşamaya başladılar. Belkıs'ın ülkesi, tahtı da Hazreti Süleyman'ın idaresi altına girmiş oldu. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Süleyman'ın bu ihtişamlı saltanatı anlatılırken büyük bir ibret, büyük bir hakikat içeren vefatı da şöyle anlatılır. Hazreti Süleyman vefatı yaklaştığı sırada bir asaya dayanmaktaydı. Ağaç dalına yapılmış bir değneğe dayanmaktaydı. Ve orada o asaya dayanır vaziyetteyken karşısında cinler ve pek çok insan büyük bir mabet veya büyük bir inşaat içindeydiler. Hazreti Süleyman gerektiğinde çok sert tedbirlerle cezalar verdiği için cinler onun kendilerini kontrol ettiği zehabıyla, düşüncesiyle hiç kaytarmadan adeta gece gündüz diyelim çalışarak o inşaatı tamamlamaya çalışıyorlardı. Böyle kaç saat geçtiyse bir ara Hazreti Süleyman ayakta asasına dayalı bir şekilde dururken yıkıldı. Ve hemen geldiler durumu kontrol etmek için. O zamana kadar amansız bir şekilde hiç durmadan çalışan insanlar ve cinler Hazreti Süleyman'ın etrafında toplandı ve kontrol etmeye, muayene etmeye başladılar. Baktılar ki Hazreti Süleyman ölmüş. Hatta öleli çok olmuş. Asayı incelemeye başladılar. Asa ortasından kırılmış. Asanın kırıldığı yerde küçücük bir kurt var. Bu kurt tahta kurdu. Yavaş yavaş yavaş yavaş tahtayı kemirmiş ve nihayet çürüyen tahta, çürüyen asa Hazreti Süleyman'ın cansız bedenini taşıyamayacak hale gelmiş ve en zayıf noktasından, kurdun olduğu yerden kırılıvermiş. Bu hadiseyi görünce gözleriyle cinler kendilerine hayret ettiler. Biz ne kadar zavallı bir duruma düştük. Bir ölmüş insanın karşısında onun bizi cezalandırmasından korkarak ne kadar da çok çalıştık dediler. Bu hadise Kur'an-ı Kerim'de anlatılırken Allah-u Teala bize de şu mesajı veriyor. İnsan olsun, cin olsun. Gayb dediğimiz gelecekle ilgili meseleleri hiç kimse tam olarak idrak edemez, haberdar olamaz. Bir an sonra, bir dakika sonra, bir saat sonra, bir gün sonra ne olacağını, ne kazanacağını, ne kaybedeceğini, ne kadar yaşayacağını, neyle öleceğini insanlar bilemediği gibi cinler de bilemez. Dolayısıyla cinlerin gaybla ilgili, gelecekle ilgili bilgileri de sınırlıdır ve tahminden öteye geçemez. Bir zandan öteye geçemez, kesin bir bilgi içermez. Gayb dediğimiz şey aslında birkaç kısma ayrılabilir. Mesela geçmişte yaşanmış olaylar bizim için bir gayb teşkil eder. Yani dün yaşanan, 100 yıl önce yaşanan, 1000 yıl önce yaşanan şeyler bizim için gaybtır. Biz onlar hakkında kesin net bilgilere ulaşamayabiliriz. Yine şu anda yaşanan hadiseler de bizim için gaybtır. Mesela biz Türkiye'de yaşıyorsak Amerika'da ne olup bittiğini veya Arabistan'da ne olup bittiğini, Kenya'da ne olup bittiğini, Kanada'da ne olup bittiğini göremeyebiliriz. Bu bizim için gaybtır. Ama cinler ve şeytanlar çok daha kısa zamanda bu bölgelere gidip geldikleri için taze ve doğru bilgiler elde edebilirler. Yine cinler uzun süre yaşadıkları için bizim için gayb olan geçmişle ilgili bir takım bilgilere de sahip olabilirler. Fakat üçüncü safha olan, yani daha önce yaşanan, şu anda yaşanmakta olan ve gelecekle ilgili üçüncü gayb türünde cinlerin durumu da insanlar gibidir. Onlar gelecekle ilgili bilgilerde insanlar ne kadarını biliyorlarsa o kadarını bilebilirler. Kur'an-ı Kerim işaretleri ortaya çıkmadan, emareleri, alametleri belirmeden anne karnındaki bir bebeğin ne olduğunu veya onun ahlakının ne olacağını, yarın insanın ne kazanacağını, ne kaybedeceğini, yağmurun ne zaman, nasıl, nereye, ne kadar yağacağını insanların bilemeyeceklerini, bunların Allah'a mahsus gayb bilgileri olduğunu bildirmektedir. Hemen insanın aklına geliyor. Bugün teknoloji sayesinde biz bulutları gördüğümüz zaman hangi şehre, ne kadar, ne zaman yağmur yağacağını kestirebiliyoruz. Evet, şüphesiz bilgi, teknoloji bugün bu safhaya geldi. Ama o bulutlar oluşmadan insanın bunu bilmesi mümkün değil. Yine anne karnında ultrasonla, röntgenle anne karnındaki çocuğun cinsiyeti belli bir dönem gelince 3 aylık, 4 aylık, 5 aylık vesaire az çok takdir edilebiliyor. Her ne kadar bunda da yanılma olsa biz biliniyor diyelim. Ama o çocuk daha küçücük bir su damlası iken, küçük bir et parçası iken bunun cinsiyetini anlamak mümkün değil. Aynı şekilde anne karnında olan yavrunun ileride salih mi olacağı, sadık mı olacağı, yoksa şakî, eşkıya, günahkar mı olacağını hiç kimse bilemez. Yine iç duygularını, düşüncelerini, o çocuğu meydana getiren bütün karakter özelliklerini de biz bilemeyiz. Her ne kadar annesini, babasını tanımış olsak da çocuğu tanımak, onunla ilgili fikirler ileri sürmek yine sadece tahminden ibarettir. Çünkü aynı anne babadan dünyaya gelmiş evlatlar arasında bile adeta dağlar kadar fark meydana gelmektedir. İşte bu hadise Kur'an diliyle cinlerin gaybı, geleceğe ait bilgilerinin ne kadar tutarsız, ne kadar yetersiz olduğunu gösterir. Cinler de kendi kendilerine hayıf etmişlerdir. Utanılacak bir duruma düştükleri için adeta mahcup olmuşlardır. Bunun dışında Hazreti Süleyman kendi hayatında, ferdi hayatında mütevazi bir insandı. Sabahları kalkınca miskin ve gariplerin, yani fakirlerin yanına gider, onlarla oturur, miskin miskinlere yakışır derdi. Yine çeşitli tarih kitaplarında, mev'ıza, vaaz kitaplarında Hazreti Süleyman'la ilgili şöyle bir hadise nakledilir. Hazreti Süleyman bir serçe kuşu ile karşılaşır, onu azarlar. Bu serçe kuşunun hütüt olduğu da rivayet edilmektedir. Serçe Hazreti Süleyman'ı tehdit eder. Senin saltanatını ve sarayını mahvederim der. Süleyman Aleyhisselam, senin sıkletin ne ki benim sarayımı mahvedesin diye sorar. Yani gücün ne ki, ne yapacaksın da beni mahvedeceksin diye sorar. Küçük kuş şöyle cevap verir. Kanatlarımı ıslatır ve bir vakıf toprağına sürerim. Sonra da kanatlarıma bulaşan vakıf toprağını senin sarayının damına taşırım. Böylece benim taşıdığım o vakıf toprağı senin sarayını çökertmeye yeter der. Gerçekten böyle bir hadise olmuş mudur, olmamış mıdır? Bu ayrı bir mesele. Burada alınacak hisse, burada üzerinde durulacak husus şudur. Vakıf malı, vakıf eşyası, vakıf toprağı, insanın üzerinde titremesi gereken Allah'a ait bir mülktür. Vakıf nedir? Kısaca bir insanın kendisine ait bir mülkü kıyamete kadar alınmamak, satılmamak üzere Allah yoluna adamasıdır. Bu bir eşya olabileceği gibi bir para, bir gayrimenkul de olabilir. Kısacası o vakıf, vakfeden kimsenin Allah'a sunduğu bir hediyedir. Ve o vakfeden hangi şartla bu vakfiyeyi meydana getirmişse, yani ben şu şu amaçla bunun kullanılmasını istiyorum, başka şekilde kullanamaz diye sınırlandırmışsa, o vakıf o şartlarla devam etmek zorundadır. Şayet vakfedilen yer vakfedenin gönlünün dışında, rızasının dışında kullanılmışsa, o zaman bunu suistimal eden, gereğini yerine getirmeyen kimseler de bundan kademe kademe sorumludurlar. Bu manada ecdadımız vavlardan sakınmak gerektiğini ifade etmişlerdir. Bu vavlar vallahi manasında yemin, kasem ederken kullanılan vavdır bir tanesi. Yani lüzumsuz yere yemin etmeyin demek. İkincisi vali, yani insanları idare eden, onların işlerini deruhte etmek üzere vazife başında olan, onların malına canını koruyan ve onlara hizmet etmek mecburiyetinde olan kimselerdir. Vasi, yine bir yetime veya kendi malını koruyamayacak durumda olan bir insana yardımcı olan, onun malı üzerinde hükmetme, idare etme salahiyeti bulunan kimsedir. Bu kimseler de aynı vakıf malı gibi hassas olmalıdırlar. Çünkü nihayetinde işin ucunda kul hakkı vardır. Kim pervasızca kul hakkını yerse, çiğnerse elbette Allah katında kıyamet günü hesabı da çok ağır olur. Ecdadımız bunlardan, yani idarecilikten, vakıfla uğraşmaktan, herhangi bir yetimin, öksüzün malına vasi olmaktan mümkün mertebede uzak durmaya çalışmışlardır. Fakat bu şu demek değildir: kimse vali olmasın, kimse vakıf işleriyle uğraşmasın, kimse öksüze ve yetime sahip çıkmasın. Bu sözümden bu anlaşılmamalıdır. Elbette bu işi layıkıyla yerine getirebilecek kimseler ellerinden geleni ortaya koyarlar. Buradaki sakındırma onları yüzüstü bırakmak, vakfın her cümerç olması, yok olup gitmesi, perişan olması, sahipsiz olması manasında değildir. Eğer gerçekten göz göre göre bir vakıf eseri, bir vakıf yok olup gidiyor ve insanlar bu sorumluluktan kaçarak vakfı yüzüstü bırakıyorlarsa, o zaman herkes bundan sorumlu olur. Mesele bu değil. Mesele kollarını sıvayıp elini taşın altına koymak meselesi. Fakat bunu yaparken de azami titizliği göstermek, olabilecek en ince, en hassas ölçülerle o vakıf malına, idareciliğe veya yetim malına sahip çıkmak, onları gerektiği şekilde kullanmak ve en uygun, en rentable, en verimli şekilde onların devamını sağlamak. Kısaca bunlara da temas ettikten sonra Hazreti Süleyman'ın hayatına bu şekilde son vermiş olalım. Hazreti Süleyman devrinde İsrailoğulları devleti en büyük, en ihtişamlı sınırlarına ulaştı. Adeta bütün dünyayı, o günkü şartlardaki bütün dünyayı idare edecek konuma geldi. 12 kabileden oluşan İsrailoğulları Hazreti Süleyman'dan sonra ikiye ayrıldılar. 10 kabile İsrail devleti, 2 kabile de Yahuda devleti diye bir devlet kurdu. Bu 10 kabilenin kurmuş olduğu İsrail devleti milattan önce 721 tarihinde Asuriler tarafından yıkıldı. Yahuda devleti ise milattan önce 586'da Babil hükümdarı Buhtun-Nasr tarafından yok edildi. Buhtun-Nasr Yahuda devletini yok ettikten sonra Kudüs'ü yaktı, halkın büyük çoğunluğunu öldürdü. Kalanları da Babil'e sürdü. Bu zalim Nemrut'tan sonra dünya iktidarına sahip olan ikinci büyük imansız kraldır. Babil'i imar etti, ülkesinin merkezi yaptı vesaire. Buhtun-Nasr Kudüs şehrini defalarca yağmaladı. Daha önce de bir vesileyle anlattığım gibi Tevrat ve Zebur'u yakıp ortadan kaldırdı. Yahudilerin değer verdiği sanduka içindeki Tevratları önce saklamıştı. Daha sonra bir kısmı tamamen yok oldu. İnsanların zihninde olan, ezberinde olan veya kenarda köşede saklamış oldukları parçacıklar halinde kalan Tevratlar dışında Tevrat'ın çoğu kayboldu gitti. Bu şekliyle Tevrat asli hüviyetini kaybetti. Takriben milattan önce 500. yıllarda yaşamış olan Üzeyr veya Ezra yazılan bu Tevratları, parça parça olan Tevratları bir araya getirdi. Mabedin ikinci kez yapılışında bulundu ve bugünkü Yahudi anlayışına göre de O zamana kadar tamamen kaybolmuş olan Tevrat'ı Ezra tekrar kaleme almıştı. Daha sonra İran hükümdarı Nüşek Babilleri yendi ve İsrailoğullarının Kudüs'e dönmesine, oraya yerleşmesine tekrar izin verdi. Milattan önce 515 tarihinde İsrailoğulları Mescid-i Aksa'yı tamir ettiler. Önce Perslerin yani İranlıların, sonra Makedonyalıların emri altında yaşadılar. Milattan sonra 63 yılında Romalılar Kudüs'ü zapt ederek Yahudileri tekrar dağıttılar. Böylece Mescid-i Aksa yeniden harap oldu. Gerek İsrailoğullarının gerekse onların kurduğu devletin bu şekilde zaman zaman büyük musibetlerle yok edilmesi, sürülmeleri, öldürülmeleri aslında onlara Allah tarafından verilmiş bir cezaydı. Çünkü onlar her vesileyle Allah'ın göndermiş olduğu kitabı ya tahrif ettiler ya işlerine gelen kısmını uyguladılar ve bu kitapları, bu vahiyleri getiren peygamberlere de yine düşmanlıklar ettiler. Zaman zaman o peygamberlerin canlarına kastettiler. İşte bu vesileyle Allah onları alemlerin idaresi noktasında söz sahibi kılmışken onların isyanları, azgınlıkları sebebiyle de ellerinden bu imkanları bir bir aldı ve uzun müddet, binlerce yıl Yahudiler sığıntı halinde başka ülkelerin ikinci, üçüncü vatandaşı olarak hor görülen, hakir görülen bir konumda yaşadılar, yaşamaya mahkum oldular. Bir iki cümleyle de bugüne gelecek olursak, bugün Yahudiler Filistin'de Allah'ın kendilerine vaat ettiğini söyledikleri, arzu mev'ud dedikleri topraklarda yeni bir devlet kurdular. O dönemin süper gücü olan İngiltere'nin himayesinde, teşvikiyle Osmanlı Devleti'ni yıkarak kurulmuş bu devlet, işte 50-60 yıldır yaşamakta. Ancak aynı eski dönemlerindeki azgınlıklarıyla, zulümleriyle gerek hükmettikleri topraklarda gerekse dünyada büyük bir yanlışın içine sürüklenmektedirler. Kendilerini nihayetsiz bir güçte görmektedirler. Seçkin bir millet olarak kabul etmektedirler. Bu da onların hesap sorulamaz bir şekilde kendilerine zulüm yapma fırsatı vermektedir. Onlar böyle düşünmektedirler. Fakat Allah nasıl daha önce pek çok kez onları yücelttiği gibi alçaltmıştır da, mühim olan insanın Hazreti Süleyman gibi mülk, saltanat içindeyken de kendisine bunların bir ilahi lütuf olduğunun farkında olması ve bu şuurla o nimetlerin şükrünü eda etmesidir. Yoksa gurur, kibir, nankörlükle eğer elindeki gücü, kuvveti, saltanatı insanlara veya eşyaya zulmetmeye doğru bir yol ararsak şüphesiz Allah züntikamdır, intikam sahibidir ve er veya geç mühlet verir verir ama sonra kıskıvrak yakalar ve acımasız bir şekilde o hoyratlığın, o acımasızlığın, o zulmün intikamını alır. Gerek bu dünyada, tarih boyunca bunun pek çok emsali yaşanmıştır, gerçekleşmiştir. Gerekse İsrailoğulları bunun tarihini yakinen bilmektedirler. O yüzden bugün Hazreti Süleyman'ın mirasını devam ettiren, o mirasa sahip çıkan, o topraklarda yaşayan İsrailoğullarının daha dikkatli tarihten ders alarak insanlığın ortak mirası olan o mukaddes yerleri, Mescid-i Aksa gibi, Beyt-i Mamur gibi o bölgeleri peygamberlerin adeta mübarek bedenlerine vatanlık yapmış o toprakları sadece kendi malı olarak değil, insanlığın ortak mirası olarak görmeleri gerekir ve o mirasın icabı olarak da yine bütün insanların istifadesine sunmaları gerekir. Ancak bunu yapmak da gönül genişliğiyle olur ve Rabbim inşallah o gönül genişliğinin sahibi olan Müslümanlara bu mukaddes beldeleri tekrar nasip eder. Onları herkesin istifadesine, Yahudi, Hristiyan ve kendi dininden olmayan bütün insanların istifadesine sunacak gerçek sahipler yaratır. Böyle sahiplerin o mukaddes mekanlara tekrar hükmetmesi duasıyla Rabbim bizi de bu kutlu yürüyüşte, bu mübarek yürüyüşte pay sahibi kılsın diyerek sözlerimi sonlandırıyorum. İnşallah gelecek hafta yine bir çarşamba günü bambaşka bir konuyla huzurlarınızda olmak temennisiyle Allah'a emanet olun muhterem dinleyicilerim.